Ayrım 11, Köy Enstitüsü Yılları, Talip Apaydın, sayfa 131. Hasanoğlan. Trenle Ankara'ya geldik. Boz urbalarımız, koca asker potinlerimiz, tıraşlı kafalarımız ve yağız esmer yüzlerimizle istasyona indik. 30 kişi kadar vardık. Görenler şaşkınlık ve hayret içinde bakıyorlardı. Öğrenciye hiç benzetemiyorlardı. Neyin nesiydi bunlar? Kürk mantolu kibar bir bayan merakını yenemedi. ''Baksana delikanlı'' dedi, ''siz necisiniz?'' ''Muzip bir arkadaşımız vardı, insanız'' dedi. ''O muhakkak efendim, affedersiniz, yani nerede çalışıyorsunuz demek istiyorum.''
''Öğretmeniz.''
''Öğretmensiniz.'' Gözleri daha da büyümüştü, çevresini kuşattık.
''Evet'' dedik, ''öğretmeniz, köy enstitüsünde okuduk, orayı bitirdik. Şimdi yüksek kısmına devam etmek üzere Hasanoğlan'a gidiyoruz.''
''Güzel'' dedi, ''teşekkür ederim, başarılar.'' Gene de iyi anlayamamıştı. Yüzünden belliydi bu. Gitti ama kafasının içinde bir sürü soru işaretleri vardı. O bayanın hali nedense yıllarca belleğimde yer edip kaldı. Bizi bir türlü anlayamayan klasik tip okumuşların bir sembolü gibiydi. Ölçüleri çok değişik olduğundan bizi yadırgıyorlardı, beğenemiyorlardı. Hasanoğlan'a akşam banliye treni var dediler. Eşyaları bir yere bırakıp Ankara'da dolaşacaktık. Bekleme salonlarının kapılarına baktık. Birinci, ikinci, üçüncü sınıf yazıyordu. Mustafa Buğday'a pek dokanmıştı bu. ''Yahu hani biz sınıfsız bir millettik. Başkentte bile ayırmışlar, bu nasıl iş?'' deyip duruyordu. O gün akşama kadar Ankara'da dolaştık. O kat kat binalar, ağzına kadar dolu vitrinler, caddeler, pırıl pırıl otomobiller, o zenginlik. Bizim gibi cebinde 5 kuruş olmayan yoksul köy çocukları için nasıl eziciydi, nasıl baş döndürücüydü. Çoğumuz ilk olarak asfalt bir yolda yürüyorduk. O zamanlar öyle her yerde asfalt yoktu. Ulus'taki Zafer Anıtı'nın önünde yarım saatten fazla bakışıp kaldığımızı unutamam. İçimizde Ankara'yı bilen bir arkadaşımız vardı, önümüze düşüp bizi gezdirdi. Ankara kendisininmiş gibi bir gururluydu, bir bilgiçti.
''Bura Efkaf Apartmanı, bakın ne güzel bina. Sizin köyün adamını içine alır. Şu ilerideki halk evi, yanında etnografya müzesi var. Dikkat edin, şimdi karşıya geçeceğiz. Otomobil altında kalmak yok, koşun. Ula köylü olduğunuzu belli etmeyin hemen. Aha burası radyo evi. Türkiye'nin her yerine ses buradan gider. İşte burada tarih coğrafya fakültesi, nasıl?''
Ağzımız açık, bakıp kalmıştık. O zamanlar Ankara'nın en büyük yapısıydı herhalde. Sıra sıra pencereleri kahverengi görünüşüyle bir dağ heybetindeydi. Hele bazı derslerimizi burada göreceğiz denince bir tuhaf olmuştuk. Hamidiye kırlarından nerelere gelmiştik biz? Daha da neler görecektik bakalım. O gün akşam saat 7 banliyosuna bindik. Doğuya doğru yol dar bir vadinin içinden geçiyordu. Evler, bakımlı bahçeler, kavak ağaçları, sık sık istasyonlar. Derken yolun dönemeç yaptığı bir yerde kırın ortasında tren durdu. Ne bir bina görünüyordu ne bir hareket vardı. Tren bizi bırakıp gidince ıssızlık ortasında kala kaldık. İstasyon olarak tek bir tahta baraka vardı. Yarısı bekleme salonu, yarısı da memur odası. Hava kararmaya başlamıştı. Serin yayla gecesinde yukarıda yıldızlar kıpır kıpırdılar, kuzeyde dağlar fark ediliyordu. Dağın önünde sarı ışıklar vardı. Hasanoğlan köyü orasıymış. Enstitü köye yakın bir düzlükte kurulmuştu. Kimisi yarım, kimisi sıvasız bir sürü bina vardı. Toprak yollar, henüz tamamlanmamış duvarlar, üstü örtülmemiş hendekler. Bizi sıvasız bir binanın üst katına çıkardılar. ''Yatakhaneniz burası, buyurun'' dediler. İki katlı boydan boya tahta ranzalar vardı. Yan yana serili yataklara birer tane yerleştik. İkinci sınıftaki ağabeyler bizimle ilgileniyorlardı. Hele çiftelerdiler, sevinmişlerdi. Teker teker kucaklıyorlar, ''Ne iyi ettiniz, hoş geldiniz, yaşayın'' diyorlardı. Tanımadıklarımız da vardı içlerinde. Onlar Kızılçullu öğrencileriydi. Yetişkin, gösterişli gençlerdi. Ertesi gün enstitüyü dolaştık. İş çok genişten tutulmuştu ama daha yeni başlamış bir hali vardı. Yer yer tuğla, kum yığınları, kireç kuyuları, yarım duvarlar, orada burada binalar. Kim yapıyordu bunları bu kadar? Şaşmamak mümkün değildi. Ama iş zamanı baktık, her köşeden bir ekip çıktı, başlarında öğretmenleri. Akçadağ, Arifiye, Düzici, Savaştepe, Aksu, daha neler. Ekipleri birer yapının başına karıncalar gibi üşüştüler. Harç tuğla sesleri, çekiç keser takırtıları ortalığı doldurdu. Binalar gözle görülür bir çabukluk içinde yükseliyordu. Bir yandan yollar yapılıyordu, kanallar açılıyordu. tam bir imece havası içinde Hasanoğlan kuruluyordu. Derslikler, yatakhaneler, idare binası, açık hava tiyatrosu, sağlık memurları sitesi, 100 numaralar, depolar. İki ekip de gitmiş Hasanoğlan köyünün içinde çalışıyordu. Birisi hamamı yapıyordu, öbürü su yolunu ve çeşmeyi onarıyordu. Hepsi de boz urbalı, yanık çehreli köylü çocuklardı. Türkiye'nin dört bir yanından toplanıp getirilmiş ama aynı amaç uğrunda yetiştirildikleri için hep birbirine benzeyen, birbirlerini anlayan, seven çocuklardı. Nitekim paydos zamanlarında iş aralarında hep kol kola idiler, kaynaşı veriyorlardı. Oyun oynuyorlar, şarkı söylüyorlar, arkadaşlık yapıyorlardı. Hasanoğlan köyü Ankara'nın burnu dibinde olduğu halde o zamanlar çok geri durumdaydı. Eğrim büğrüm tozlu sokaklarıyla, üst üste iç içe toprak evleriyle uygarlıktan hemen hiçbir hisse almamış görüntüdeydi. İnsanların giyinişi, halleri, tavırları, davranışları bizim köylüleri andırıyordu. Belki daha da geriydi. Enstitü köyün kalkınmasında büyük rol oynayacaktı. Şimdiden el atmıştı bile. Bir iki gün içinde Kızılçullu, Kepirtepeli arkadaşlarımız da geldiler. Seçme çocuklardı. İçlerinde çok değerli arkadaşlar vardı. Böylece yüksek kısmın ikinci yılında birinci sınıfı kurduk, kollara ayrıldık. Herkes kendi yetenek ve eğilimine uygun bir kolu seçiyordu. Arada tereddüt edenler vardı, hatta sonradan kol değiştirenler oldu. Ekim ayı ortasıydı, derslere başladık. Ben güzel sanatlara ayrılmıştım. Bize birer keman dağıttılar, birer de Seybold metot. Bir büyük dersliğimiz vardı. Başladık çalışmaya. 8-10 kişinin bir odada keman çalışması ne demek? Hatta iki de piyano vardı. Bazı arkadaşlarımız piyano çalışırlardı. Bir gürültüdür giderdi. Bunca ses içinde kendi sesini duyabilirsen duy. Kemana yabancı parmaklarımız, acemi arşelerimizle sürt Allah sürt. İkinci sınıftakilerin bazıları epey gelişmişlerdi. Kulağımızın dibinde vibrasyonlu düzgün sesler duymak kendiliğinden dikkatimizi çekerdi. Kemanı indirip ah ben de böyle çalabilsem diye söylenirdik. Keman ve solfej öğretmenimiz Mehmet Öztekin'di. Çiftelerde de kısa bir süre öğretmenliğimizi yapmıştı. Sonra asker olup ayrılmıştı. Şimdi tekrar karşılaştığımız için memnunduk. Belki kuvvetli bir müzisyen değildi ama öğreticilik yanı iyiydi. Kol şefi olarak birçok değerli hocaları toplamıştı. Zugmayer, Ruhi Su, Faik Canselen, Aydın Gün, Şükrü Arseven, Mahir Canova, Ulvi Uraz, Malik Aksel gibi ünlü sanatçılar branş öğretmenlerimizdi. Armoni, şan, enstrüman, tiyatro, resim derslerimizi okuturlardı. Haftada birer gün Ankara'dan sabah gelir, akşam treniyle dönerlerdi. Tam sanat atmosferi ortasına düşmüştük. Fakat hele ilk günler bocaladığımızı unutamam. Enstitüden zayıf geldiğimizi anlıyorduk. Çok çalışmamız gerekiyordu. İçimizde gerçekten yetenek sahibi arkadaşlar vardı. Kolay öğreniyor ve ilerisi için ümit veriyorlardı. Her biri bir alanda sivrilecekti, belliydi. Kimisi sesiyle, kimisi enstrümanı ile, kimisi tiyatro ya da resim yetisiyle üstünlük sağlıyorlardı. Çoğumuz sıfırdan başlamıştık denilebilir ama hızlı gelişiyorduk. İçtenlikle çalışıyorduk. Genel kültür derslerini öbür kollarla birlikte görürdük. Batı edebiyatını Sabahattin Eyüboğlu, Doğu edebiyatını Hamdi Keskin, eğit bilimi Hakkı Tonguç, ruh bilimi Yunus Kazım Köni, savunmayı Kurmay Binbaşı Nuri Teoman, sonra Sıtkı Ulay, tarihi Doktor Halil Demircioğlu, İngilizceyi Profesör Saffet Korkut, Profesör İrfan Şahinbaş, Fransızcayı Vedat Günyol okuturlardı. Her biri kendi alanında değerli kişilerdi. Öbür kolların branş hocaları içinde Profesör Hikmet Birant, Profesör Selahattin Batu, Halit Ziya Kalkancı, Mualla Eyüboğlu, Ressam İzzet Bey gibi çok değerli kişiler vardı. Hele bazıları yalnız ilim adamı olarak değil, ahlak ve karakter örneği olarak da bizi yıllar yıla etkilediler. Yazılarıyla, kitaplarıyla, sağlam görüş ve aydın fikirleriyle bizi boyuna diri ve ayakta tutmaya çalıştılar. Bunlar arasında köy enstitülerinin kurucusu, büyük eğitimci Hakkı Tonguç'u ve çok değerli fikir adamı Sabahattin Eyüboğlu'nu anmadan geçemem. Onlar için ayrı sayfeler yazacağım. Çünkü değer, çünkü Hasanoğlu Yüksek Köy Enstitüsü denince onların kişiliği, onların tutumu anlaşılır. Biz yüksek kısımda okuyanlar, her birimiz onlardan az çok izler taşırız. Günlük yaşantımız. Sabahleyin saat 6'da bayrak direğinin altındaki büyük kampana yerleri gökleri uyandırırcasına çalardı.
Tan tan tan tan tan.
Fırlar kalkardık, giyinirdik çabukça. İlk yıl yüksek kısım binası henüz yapılmamıştı. 100 numaralar, lavabolar uzaktaydı. Havlusunu sabununu alan doğrulurdu oraya. Gelirken giderken günaydın sesleri, öğrencilik şakaları. Bazen bir muslukta 3 kişi birden yıkanırdık.
Suyu yavaş çarp be, beni de yıkıyorsun.
İyi ya işte, zahmet olmaz.
100 numaranın kapısını vuranlar,
çabuk ol be.
İçeriden acele etme, sık kendini sesleri. Çok çok 15 dakika sonra bayrak direğinin önündeki alana toplanırdık. İç içe 15-20 büyük halka olurduk. İki davul, birkaç akordiyon başlardı zeybekleri, halayları, horonları çalmaya. Harmandalı, Muğla zeybeği, Erzurum barları, Sivas halayları. Tamzara, hoş bilezik, dello. 1000 kişi birden kol kaldırıp ayak atmalar, diz vurmalar, dönmeler, hoplamalar. Bazen bir ağızdan este, hey hop sesleri gerçekten heybetli olurdu. Hasan Oğlan kırları inim inim inlerdi. Bir büyük yazarımızın dediği gibi Anadolu toprağının uyanış sesiydi bu. Yekinip doğrulma hamlesiydi. Bazı günler her sınıf, her ekip kendi aralarında oynardı. O daha bir başka olurdu. Erzurumlular sallanır, Sivaslılar kaykılır, Aydınlılar hoplar, Karadenizliler titrer. Trakyalılar el vurur, bir coşkunluktur giderdi. Fakat asla başı bozukluk, sululuk yoktu bu oyunlarda. Herkes bir ciddiydi, çatık kaşlıydı, üstüne düşeni yapardı. Önceleri biz yüksek kısım öğrencileri katılmazdık, hatta günlük toplantılara bile gelmiyorduk. Kendimizi bazı kayıtlardan artık kurtulmuş hissediyorduk. Zaten yöneticilerimiz de bize farklı davranış gösteriyorlardı. Saçımız, başımız, kıyafetimiz nispeten serbest bırakılmıştı. Ayrıca lokalimiz vardı. Sigara içen arkadaşlarımız orada sigara içebilirdi. Bizden istenen tek şey, orta kısımda okuyan kardeşlerimize kötü örnekler göstermeyelim, iyi etkiler bırakalım. Yemekhanemiz ayrıydı, yatakhanemiz, dersliklerimiz, çalışma odalarımız ayrıydı. Sabah toplantılarında bazen hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylerdik. İstiklal Marşı, Gençlik Marşı, Ziraat Marşı, Köy Enstitüleri Marşı, Efe Türküsü, Arabanın Atları, Süpürgesi Yonca'dan, Koca Bey, Köroğlu, Üç Güzeller, canlı, diri, gür sesle söylerdik. Sonradan öbür okulları görüp kıyaslamışızdır. Bizde bu çeşit sanat çalışmaları açık bir farkla ileriydi. Önem verilirdi, iş ciddiye alınırdı. Sonra bir saatlik sabah etüdüne girerdik. Koca enstitüde el ayak çekilirdi, sinek uçsa duyulurdu. Öylesine bir sessizlik başlardı. Dersliklerde kitap okuyanlar, problem çözenler, harita yapanlar görülürdü. Nöbetçi öğretmenler elleri arkalarında usul usul dolaşırlardı. Bize gelmezlerdi elbet, biz kendiliğimizden susardık. Kampana çalınca kahvaltı yapmak üzere yemekhanelerimize giderdik. Sabahları çay peynir, çay zeytin ya da un çorbası, pirinç çorbası verirlerdi. Hemen hiç artmazdı, iştahla yerdik. Saat 8'de ders başlardı. Orta kısım sınıfları dersliklere, sanat ve tarım iş yerlerine, biz de sınıflarımıza dağılırdık. Bazı derslerimiz çok renkli geçerdi. Tartışmalı ve araştırıcı bir hale girerdi. Örneğin Batı Edebiyatı dersinde Sabahattin Eyüboğlu ta başlangıçtan bu yana büyük Batı yazarlarının seçme birer metnini teksir ettirir, bir hafta önce dağıtırdı. Metni tekrar tekrar okur incelerdik, sonra derste yazarın çağını, o zamanki fikirleri, dünya görüşünü, yazarın getirdiği yeni anlayışı bir bir arar bulurduk. Didik didik ederdik yazıyı. Diyebilirim ki o metinler ve inceleme metodu aynen uygulansa, bugün okullarımızda edebiyat dersleri çok farklı, çok yararlı hale girer. Ezber olmaktan kurtulur, anlama ve sevme niteliği kazanır. Öyle metinlerdi ki aradan 20 yıl geçti, bazı pasajlar hala ezberimde. Ulaşılmaz güçleri içimde hala taptaze. Sokrates, Eflatun, Epiktetos, Sofokles, Montaigne, Voltaire, Rousseau kendi cümleleriyle, kendi fikirleriyle yaşar bende. Hakkı Tonguç iş eğitimi ve eğit bilim tarihi okuturdu. Böyle bir kitap yoktu aslında. Her ders için kendisi metin hazırlayıp getirirdi. Sonra bu metinler birleşince kitap olacaktı. İnsanlığın gelişimini zengin bir kültür süzgecinden geçirerek yeni bir görüşle inceliyordu. Derste tutabildiğim notların bir kısmını hala saklarım. Bir yerde aynen şöyle demiş: İlk ateşi yakan, ilk tekeri düşünen, ilk madeni eriten, ilk iğneyi yapan, tekerin içine bilye koyup daha kolay dönmesini sağlayan insanın adını bugün bilmiyoruz. Oysa asıl kahramanlar bunlar. İnsanlığı Napolyon kadar, Sezar kadar, Atilla kadar, belki onlardan fazla bunlar hizmet etmiştir. Asıl tarih kralların, kumandanların tarihi değil, fakat iş yapan, insanlığın hayatına yeni kolaylıklar getiren, yani uygarlığı yaratan kişilerin tarihidir. Ne yazık ki değer ölçüleri ta baştan yanlış tutulmuştur. Bu aldanış bir bakıma bugün bile devam etmektedir. Uygarlığın tarihi işin tarihidir. Sosyoloji dersini doçent İbrahim Yasa okuturdu. O da halka çevrik bir aydındı. Köy toplumunun yapısını bilimsel bir açıdan inceliyor ve bizi buna hazırlıyordu. Kendi köylerimize ait Hasanoğlan köyüne ait çeşitli inceleme görevleri verirdi. Sonradan onların bir kısmından yararlanarak Hasanoğlan hakkında güzel bir sosyoloji kitabı yazdı. Çeşitli yabancı dillere özel bir gayretle çalışan arkadaşlarımız vardı. Dil öğrenmemiz boyuna teşvik edilirdi. Bugünkü Türkiye'de gerçek bir aydın olabilmek için yabancı kültürden mutlaka yararlanmak, doğrudan doğruya ana kaynaklara eğilmek gerektiği sık sık söylenirdi. İngilizce, Fransızca, Almanca dillerini öğrenmek için birçok arkadaşlarımız büyük gayret harcıyorlardı. Bu gereksinmeyi ben de duyuyordum. Hele sonraları keşke her şeyi bırakıp dil öğrenseydim dediğim oldu. Fakat o günlerimi anısıyorum. Bir kere çok meşguldüm. Bizim güzel sanatlar kolu çok çalışmamızı gerektiriyordu. Bir de dili zor öğreniyordum ben. Hafızam zayıftı herhalde. Ezberleyemiyordum. Zaman zaman ısrarla çalıştığım oldu. Hele şiir edebiyat sevgisi başlayınca kendi kendime şu İngilizceyi öğreneyim dedim. Fakat çalışmamın karşılığını alamıyordum. Hem temel zayıftı hem de çabuk öğrenemiyordum. Onun için İngilizcem zayıf kaldı. Fakat birçok arkadaşlarımız tam anlamıyla dil öğrendiler. İki düzineden fazla isim sayabilirim. Bugün kitap çevirecek, okuyup faydalanacak derecede dil bilmektedirler. Ders aralarında öğle akşam teneffüslerinde durmadan çalışırlardı. Bazılarına gıpta ederdim. Büyük çalışma güçleri vardı. Bazılarının alanı başkaydı. Kimisi matematikçiydi, kimisi yapı plan işleriyle, kimisi tarım bilimleriyle meşguldü. Kimisi edebiyat, müzik, resim ya da tiyatro gibi sanat kollarıyla hemhal olmuştu. Sözün kısası her arkadaşımız bir branş içinde özel bir gayretle çalışıyordu. Bilmiyorum öbür okullarda böylesine bir tempo görülür mü? Şunu söyleyeyim, Yüksek Köy Enstitüsü yalnız 3 devre mezun vermiştir. Mevcudumuz 200 kadardır. Bunların çoğu hem pek sert karşı koymalara rağmen kendilerini zorla kabul ettirmiş arkadaşlardır. Yönetim, meslek, fikir, sanat, bilim, politik alanlarında bugün Türkiye çapında isim yapmış, başarı sağlamış, yüze yakın arkadaşımızın adı sayılabilir. Hiçbir okulun bu kadar büyük verim aldığı söylenemez. Bu gerçeğin üstüne biraz eğilmek gerekir. Nereden geliyordu bu başarı, nasıl çalışılıyordu, anlatmak gerek bunu. Bir kere biz öğrenmek, yetişmek susuzluğu içindeydik. Öyle bir yerden gelmiştik ki çalışıp adam olmak gereğini ta iliklerimizde duyuyorduk. Karanlığın acısını çekenlerin çocuklarıydık. Öte yandan enstitüde bize okuma, düşünme alışkanlığı verdiler. Ders kitaplarının çerçevesi içinde hapsolup kalmıyorduk. Boyuna arıyor, okuyor, inceliyorduk. Arkasından tartışarak bilgilerimizi, inançlarımızı pekiştiriyorduk. Genel toplantılarda ya da aramızda tartışmadan duramazdık. Başkasını dinlemek, anlamak, düşündüğümüzü olduğu gibi söylemek günlük alışkanlıklarımız arasına girmişti. Karşımızdakini ikna etmek için ter dökerdik. Böylece araştırıcı, mücadeleci birer kişilik kazanıyorduk. Bize öyle gelirdi ki karşımızdaki kim olursa olsun her söylediği doğru olmayabilir. Eleştirmek gerekir. Konuya bir başka açıdan da bakılabilir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek hatalıdır. Hoşgörü iyidir. Fakat taassup, saplantı çok kötüdür. Bu tutumumuz gide gide bizi birbirimize düşürdü. Aramızda büyük fikir ayrılıkları olmamakla birlikte derin çatlaklar açıldı. İleride safhalarını anlatacağım. Cumartesi günleri. Bizim güzel sanatlar kolu haftada bir gün cumartesi günleri Ankara'ya inerdik. Öğleye kadar konservatuvarda ders görürdük. Armoni, uygulamalı müzik formları, eser bilgisi. Öğretmenlerimizin bazısı aynı zamanda konservatuvarda hocaydılar. Hasanoğlan'a gelemedikleri hafta dersleri burada verirlerdi. Aradan yıllar geçti, unutamam. Konservatuvarın demirli kapısından içeri girerdik. Neşeli bakımlı ak yüzlü öğrencilerle karşılaşırdık. Kızlı erkekli nasıl da cıvıl cıvıldılar. Apayrı bir dünyaları vardı. Serbesttiler. Koridorlardan, merdivenlerden kol kola, el ele neşeli kahkahalar atarak geçerlerdi. Kapıların arkasından ikide bir sanatkarca sesler duyardık. Sopranolar, tenorlar binayı sarsarcasına haykırırlardı. Bir yerlerden sel gibi akan piyano sesleri duyulurdu. Bir flüt tiz perdeden saf saf seslenirdi. İyi anlaşmış kemanlar düo yaparlardı. Bazen birisi susu verir, öbürü sola çalardı. Hangi köşeye gitseniz bir sanat iklimine gömülürdünüz. Dersimiz 11'de, 11.30'da biterdi. Öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası'nın saat 15.30'daki konserinde bulunmak üzere serbest bırakılırdık. Vaktimiz bol olduğundan, biraz da otobüs parası bulunmadığı için saman pazarına yukarı, oradan da Ulus'a kadar yürürdük. Enstitüden kumanya verirlerdi. Kağıda sarılı helva, beyaz peynir, ekmek. O zaman Ulus'ta şimdiki çarşı dükkanlarının yerinde küçük bir park vardı. Ayıp mayıp demezdik. Banklara oturur kumanyalarımızı yerdik. Ya da bir ahçı dükkanına girer bir kap sulu yemek ister, arkasından kağıtları açardık. Ben iç sokaklarda küçük bir yer keşfetmiştim. Kuru fasulye yemeği çok ucuzdu. Her seferinde gider yerdim. Kumanyamız yoksa arkasından kalkar başka bir yerde keşkül yerdim. Doymazdım elbet ama öğleyi savmış olurdum. Sonra işsiz güçsüz dolaşırdık. Ben en çok kitapçıların önünde dururdum. Yeni çıkan kitaplara, dergilere uzun uzun baktığım olurdu. Ne hayaller kurardım kitapçı vitrinlerinde. Bir gün benim de kitaplarım olacaktı. Buralara dizilecekti boy boy. Gelen geçen adımı okuyacaktı. Hele bir tarihten sonra, yani ikinci sınıftık, dergilerde yazılarım, şiirlerim çıkmaya başlayınca doğru tütüncü dükkanlarına koşar, yeni çıkmış bir derginin kapağında adımı arardım. Bana çok büyük bir başarı gibi gelirdi orada adımı görmek. Mutlu olurdum. Birden kendime güvenim artardı. Hemen yeni bir şiirin mısraları filizlenirdi içimde. Ankara adımı okumuştu arada. Beni herkes tanıyordu gayrı. İçime bir hafiflik dolardı, bir kurtuluş gelirdi. Gülmem, konuşmam bile değişirdi. Gene böyle bir gün arkadaşlardan birisi, ''Ne o?'' demişti, ''İçtin mi yoksa? Pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun boyuna.'' Çok kızmıştım ama bir şey demedim. Anlayışsız buluyordum. Yalnız içinde mi gülerdi insan? Adını bir derginin kapağına geçirmekten ne haber? Ama sen bu zevki belki ömrünce tatmayacaksın. Onun için böyle bir mutluluk olduğunu da öğrenemeyeceksin. Saat 15'e doğru gene yayan yapıldak Cebeci'nin yolunu tutardık. O saatte konservatuvarın önü kalabalık olurdu. Otomobiller, elçiler, bakanlar, çok kere Cumhurbaşkanı İnönü. Evet, Helmen her cumartesi konserine gelirdi. Yanında karısı olurdu ya da kim olduğunu bilmediğimiz kerli ferli adamlar. Kendisi hiç öyle gösterişli değildi. Alçak gönüllü, ufak tefek, güler yüzlüydü. Eskiden çok iyi tanıyormuşum gibi gelirdi bana. Şimdi yanına sokulsam sırtımı sıvazlardı neredeyse, nasılsın diye sorardı. Öyle yakın gelirdi adama. İyi görelim diye balkondan eğilir bakardık. Ya da aşağıya kapının önüne inerdik. Kimilerinin elini sıkardı, sonra doğruca salona girer en öndeki yerine otururdu. Konser başlayacak demekti. Orkestrayı bazen değişik şefler yönetirdi, bazen solistler olurdu. Onlar içeri girerken alkışlanırdı. Balkondan biz de uyardık bu geleneğe. İlk bulunduğumuz konserleri ansıyorum. Doğrusu hiç değerlendiremiyorduk. Ortada kürsüye çıkmış bir adam elini kolunu sallıyor. Kemanlar, violenseller, flütler, saksafonlar, davullar hep birlikte çalıyordu. Bazen kulakları sağır edercesine bir gürültü yükseliyordu. Salondan çıt çıkmazdı. 2-3 saat biz de öylece oturur dinlerdik, sıkılırdık doğrusu. Konser programından ne çalındığını kovuştururduk. Çoğu ünlü bestecilerin senfonileri, konçertoları, sonatları. Bazen Türk besteciler kendi eserlerini çaldırırlardı. İçlerinde yeni melodiler de kullanmışlarsa onlar daha çok hoşumuza giderdi. Konserlere devam ede ede zevk almaya başlamıştık. Hele Mozart'ın oya gibi işlenmiş şen şakrak melodileri, Beethoven'ın çatık kaşlı içli müziği, Mach'ın sel gibi akıp giden sesleri bizi etkiler olmuştu. Eskisi gibi duygusuz değildik artık. Öğretmenlerimizin açıklamaları ve kulak alışkanlığı bizi yavaş yavaş batılı müziğin dünyasına götürüyordu. Konserleri daha bir anlayarak kovuşturuyorduk. Hatta bazı melodileri belleğimizde tutar, sonradan kemanla, piyano ile çalardık. Çok hoşumuza giderdi. Bu alanda hüner sahibi arkadaşlarımız vardı. Müzik yetisi gelişkin, kulağı sağlam çocuklardı. Konser 5:30'da 6'da biterdi. Şefin ve solistlerin selam verişleri, tekrar sahneye çıkarılışları hep alkışlarla karşılanırdı. En çok balkonda oturan biz öğrenciler gösteride bulunurduk. Bir yandan alkışlar, bir yandan bravo diye bağırırdık. O salonda, o zaman opera binası yoktu henüz, yerli yabancı birçok sanatçıları, orkestra şeflerini alkışladık. Bugünkü ünlü virtüözlerimizi, Sunakanları, İdil Biret 5 yaşında ya vardı ya yoktu, piyanoya yetişemiyordu, sandalyeye kalın iki kitap koyup üstüne oturtmuşlardı da öyle çalmıştı. Bir alkışlamıştık ki ellerimiz kızarmıştı. İnönü yanına gitmiş alnını öpmüştü. Şimdi aradan yıllar geçti, onları artık dünya alkışlıyor. Akşam bandiyo treniyle Hasanoğlan'a dönerdik. Bir neşeli olurduk hepimiz, çalar söylerdik boyuna. Bulunduğumuz vagonu ayağa kaldırırdık. Bizi trende hep tanırlardı. Hasanoğlan öğrencileri deyince hep çevremize toplanırlardı. Bir de o vadinin akşam zamanını unutamam. İki tarafta uzanan boz tepeler, yeşil bahçelerin içinde küçük boyalı evler. Kara dumanları omuzunda vadi boyunca akıp giden akşam treni. Ve hava kararırken indiğimiz Hasanoğlu istasyonu. Hey, nasıl da belleğimin ortasında her şey. Bir gürültü gibi inerdik aşağı. Tren boşalıverirdi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 144.